أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس، أي insanlar، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. Ben hepinize nerede, ne zaman, hangi bölgede, hangi durumda, hangi konumda olursanız olun, hepinize, babalarınıza, çocuklarınıza, kardeşlerinize, büyüklerinize, küçüklerinize, yaşıtlarınıza, kim olursanız olun, insan mısınız size ey insanlar, hepinize Allah'ın elçisiyim. Ki o Allah, bütün gökler ve yeryüzünün mülküne sahip olan Allah'tır. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Kulu kölesi olacağımız, her dediğini dinleyeceğimiz, hayatımıza karışmaya tek yetkili O'dur. Kul olunacak, ibadet edilecek, itaat edilecek, gönlü hoş edilecek tek varlıktır. Aynı zamanda yuhyi ve yümiittir. Hem hayat verendir, hem almaya yetkili olandır, hem istediği gibi hareket edendir. Dilerse diriltir, dilerse öldürür. Öyleyse, فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a iman edin, Allah'ın emanında olun. Allah'ı dinleyin. O sizin Rabbiniz, o sizin ilahınız olarak, siz ona verdiğiniz sözü tutan birisi olarak böyle bir garanti, böyle bir güvencede yaşayın. Yine onun peygamberine de iman edin. Peygamber ki, ennebidir, er-resuldür, ama aynı zamanda el-ümmidir. Yani anadan doğma sadece Allah'ın eğitimiyle eğitilmiş, Allah'la bilgilenmiş, Allah'tan aldığı bilgiler nedeniyle söylediklerini hep ona dayandırmış bir elçi, bir peygamberdir ki, اَلَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكِلِمَاتِهِ Hem Allah'a, hem de onun kelimelerine, yasa ve yazgılarına iman eder, inanır, onun güvencesinde olmayı diler. وَاتَّبِعُوهُ Hadi ona ittiba ediniz, onun peşi sıra gidiniz ki böylece لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Hidayete nail olasınız. وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى Bu gerçeklerle birlikte düşününce, aynı şekilde Musa'nın kavminden de ümmetün, bir grup var ki yehdûne bil hak, hakkı bulmuşlar, hakka ulaşmışlar, haktan yana olmayı, hakla beraber olmayı başarmışlar ve bihi yadilûn ve o hak ile adaleti gerçekleştirmeyi becermişler, adaleti yaşayabilmeyi, yaşatabilmeyi yapabilmişlerdir. وَقَطَّعْنَاهُمْ اِسْنَةَيْ عَشَرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا Biz onları, İsrailoğullarını, Hazreti Musa'nın kavmini 12 boya, 12 kabileye, 12 ayrı bölüme ayırdık. Onlar 12 ümmet oldular. Yani Hazreti Yakub'un adı İsrail olunca, İsrail oğulları denilince Yusuf ve kardeşleri anlaşılacak. İşte Yusuf ve kardeşleri hepsi 12 kişiler. Bunların çocukları Esbatan Ümema'yı oluşturuyor. Yani Hazreti Yusuf'un iki çocuğu, onlardan biri peygamber soyunu oluşturacak. Peygamberler hep ondan gelecek. Diğer çocuğu bir, 11'de Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşi 12, hepsi beraber 12 grup, 12 klan, 12 aile, 12 soy, 12 sop olacak. Ve evhayna ila Musa, ve biz işte bu 12'li grubun arasında, bu 12 büyük ailenin, büyük kavmin, büyük grubun, ümmetin, topluluğun arasında Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyetmişiz. İdis tesgahu kavmuhu, nitekim kavmi ondan su istemişti. Çöldeydiler. Sonradan adına Tih denilen, yani Kur'an'ın ifadesiyle yetihune fil ard tarif edilen, şaşkın şaşkın ne yapacaklarını bilmez dolaşıp durmak zorunda kaldıkları o çölde kalışlarının hatırasına adı Tih olan işte o bölgedeyken ihtiyaçlarını gidermek, sanki tabirse yaşayabilmek için birinci ihtiyaçları derecesinde düşündükleri su için Musa Aleyhisselam'a müracaat etmişler. Su demişlerdi, bize su bul. Peki bu işten önce acaba ne yapıyorlardı mı suyu? Başka suları yok muydu? Ama galiba bıldırcın eti ve kudret helvasıyla birlik düşününce, hele ki bir de üzerlerine devamlı gönderilen görevli bir bulut nedeniyle gölgelendikleri gerçeği gözümüzün önünde olunca, galiba bu insanlar özel lütuf, özel bir ihsan, özel bir nimet olarak su istediler ya da daha kolay, daha rahat, daha huzur verici bir imkan olarak suyla beraberlik istediler de, işte o zaman Allah vahyetti Musa Aleyhisselam'a, en idrib bi asakel hacar. Asan ile vuruver dedi taşa Allah. Asası vardı elinde. İşte o asa ile bu sefer bir başka iş yapılacaktı. Firavun'a vurmuştu ama saltanatına allak bullak olmuştu. Neye uğradığını şaşırmış, ne yapacağını bilememişti. Toplumun inancına vurmuş, herkes şaşkınlıktan neye uğradığını bilememişti. Sihirbazların sihirbazlığına, bütün hünerlerine, numaralarına vurmuş, onlar hepten teslim olmuşlar, Allah'ı Rab bilmişlerdi. İşte Musa Aleyhisselam'ın elindeki asa, şimdi de bir taşa vuracaktı onunla ve fembeceset min hüsnete aşrata ayna, 12 pınar fışkıracaktı. Bir taş, yani tabir caizse kupkuru bir taş, yani ıslak olsa ne olur ki? Bir yerlerden gelen suyun ağzındaki taş değil, kaynağı ya da dağı ya da ovası ya da derinlikleriyle bir pınarın şöyle su geçit yerinde bir taş değil bu. İşte kendiliğinden çölde bir taş. Hem de çölde bir taş olunca elbette o sıcağın, o hararetin, o ısının merkezinde bir taş olarak o suyu fışkırtan mucize bir taş haline gelecekti. Şöyle dört köşe bir taş düşünün. Tabi kibrit kutusu gibi ya da peyniri ona göre kestiniz veya helva paketi gibi değil, tarif etmeye çalıştığım, işte dört tarafı olan, belki dikdörtgene yakın bir taş düşünün, işte o taşın her bir tarafından üçer pınar fışkıracak, hepsi birlikte edecek 12 pınar. Ama neden ki diye düşünmeyin. Yani bu insanlar bir taştan bir su fışkırsaydı da onu hep beraber kullansalardı ya, ama bunlar İsrailoğulları. Yani bunlar aslında denizi geçerken de kendilerine ayrı ayrı yol isteyen insanlar. Ya da bunlar su isteyince herkesin ayrı olsun derdinde olan insanlar. Yoksa şimdi piyasada kimi kardeşlerin, kimi kardeşliklerin böyle bir tezahürüne mi şahit oluyorsunuz? Yoksa onlar İsrailoğullarının arta kalanları, şimdiye intikal edenleri mi dersiniz? O kadar cesaretim yok ama bir garip tabiat, bir aykırı huy değil mi? Hepsininki ayrı olacak. Bizim çeşme farklı. bizim pınar farklı diyecekler, bizim kasa ayrı, bizim kese ayrı dedikleri gibi ya da benim kapım, benim yapım ayrı dedikleri gibi herkes kendisine özgü istiyor. Bunun galiba biraz daha ileri derecede, yani bu kendine özel, kendine özgü bir hayat programı isteminin biraz daha ileri derecede bir örneğini biz Müddessir suresinde şöyle görüyoruz. Bel yuridu küllüm ri'in minhum en yu'ta suhufen müneşşara. Kella bella yekâfûnel âhira. İnsanlar o kadar bencil, o kadar bana göreli olurlar ki, hatta herkes kendisine bir kitap gönderilmesini bile isteyebilir. Yani o peygambere gönderilen kitap onu bağlasın. Yanındaki Ebu Bekir, Ömer, onlar onların olsun. Ama bu bana göre bir kitap, beni ilgilendiren, benim hayatımı düzenleyen özel bir kitap olmalı dercesine, insanlar sanki kendilerine açılmış, açıklanmış, netleşmiş güzel kitaplar istiyorlar. Ama ayetin devamını mecburen söyleyelim. Yok yok, işin aslı şu diyor Allah. Onlar ahiret inancı taşımıyorlar. Korkmuyorlar ahirette de ondan. Ne dediklerini bilmiyorlar böylece. Evet, Musa aleyhisselam çevresinde İsrailoğulları. Beraber çöldeler. Allah'ın lütfu ve ihsanı, su dediler. Öyle mi dedi Allah? Vahyetti Musa aleyhisselama. Vur elindeki asayı taşa. Bak ki 12 pınar fışkırmış. Üstelik قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. Herkes kendi meşrebini biliyor. Türkçe'de o başka anlama gelir ama olsun bakalım. Yani nereden besleneceğini, nereden doyacağını, nereden içeceğini, kendisine ait su kaynağını iyi biliyor herkes. Karıştırmak istemiyorlar. Biz sizin suyunuzdan beslenmeyiz dostum diyorlar herhalde. Sizinki bize göre değil. Bizim damak zevkimiz, bizim kafa yapımız, bizim ortalama, bizim genelleme, bizim özelleme durumlarımız sizinkine benzemez diyorlar galiba. Hani ortam öyle gerektirdi diye bir örnek söylesem, yoksa bu insanlar şöyle mi yaptılar ki, yok arkadaş, sizin pınardan aldığımız suyla yaptığımız çayın demi pek o kadar bizimkine benzemiyor. Aa bir dakika, sizinki çok güzelmiş ama bizimki niye öyle diye de kavga edebilirler herhalde. Öyle ya, çayda kullanılacak su için insanlar deneme yaptıkları bir dönemde yaşıyoruz. O dönemde de olsaydı böyle yaparlardı herhalde. Çöldeyiz, evet. Yani su bulmuşlar, şükretmiyorlar, tamam. Ama dahası bizimki ayrı olsun, bizimki bize göre olsun diye böyle özel kendi kendilerine problem üretiyorlar. Başka? وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامِ. Ve üzerlerine Allah bulutlar gönderiyor. Onları bulutlarla gölgelendiriyor. Biz onların üzerlerine bulutlardan gölgeler yaptık. Ne kadar nefis, ne kadar enfes, ne kadar güzel bir ortam. Düşünebiliyor musunuz? Çöldesiniz. İnsanın yeryüzünde insan olarak üç temel ihtiyacı vardı. Yemek, içmek ve barınmak. Nereden başlarsanız başlayın. Dilerseniz önce içmeyi, burada olduğu gibi, sonra barınmayı, sonra da yemeği sıraya koyun. Ama insanoğlu yeryüzünde bulundukça, hayatta oldukça içmek zorundadır. Barınmak zorundadır ve de yemek zorundadır. İşte ikincisini Allah böyle karşılamış. Onlar ev yapmaya muhtaç olmamışlar. Bağlarını, bahçelerini ya da evlerini, barklarını, apartmanlarını, dairelerini düşünmemişler. Basit ama öyle değil, mükemmel bir barınak. Yani ihtiyaca tam kafi. Hem bakın çevrenize özgürsünüz, hem sıkıntı duymadınız, hem sadece size ait olan kadarıyla evet bütün ihtiyacınız gideriliyor. Bir başkasının yararlanması bu faydadan, bu yapıdan, bu yapılanmadan sizi enterese etmiyor. Çünkü bulut yukarıda ve hepinizi gölgeliyor. ama bir gölgelik var ki tamam işte ihtiyacınız ortadan kalkmış. Ve yeme ihtiyacı. وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Üzerlerine Allah hem men hem de selva göndermiş. Yani bıldırcın eti ve kudret helvası lütfetmiş Allah. Her gün taze, her gün yeni, her gün onlar için, onlar oradaysa yeme garantileri, edinme garantileri olan bir gerçek. Ama dedi ki adamlar İsrailoğulları, yani bir farklı, bir aykırı tarafları olmalı. Şöyle bir tedirginlikleri ve Allah'a güvensizlikleri, ne olur ne olmaz, belli olmaz demeleri gerekiyor. Ne yapıyorlarmış biliyor musunuz? Bıldırcın etinden yiyorlarmış yediklerince, ama belli olmaz diyorlarmış, ne olur ne olmaz, yarın Allah gönderir mi ki, belki de göndermez, saklayalım birazını. Bir taş gölgesine ya da kumlar arasına açtıkları bir zemine, işte o bıldırcın etinden birazını saklamaya ihtiyaç hissediyorlarmış. Çünkü klişe bir kelime, ne olur ne olmaz, belli olmaz ki, ya Allah unutursa haşa. Tabii haşayı biz söylüyoruz. Eğer Allah'ın unutma diye bir problemi yoksa kafalarında, elbette bu yaptıkları çok anlamsız olacaktı. Ne dersiniz? İnsanlar hep böyle mi yoksa? Yani eğer rızık konusunda Allah'a güvenleri böyle bu İsrailoğullarınınki gibi sarsıntılıysa, insanlar bıldırcın etini saklamak zorundalar mı? Elbette. O zaman da Peygamberimiz şöyle diyordu. İsrailoğulları olmasaydı et kokmazdı. Evet. İsrailoğullarındaki bu yapısal özellikler eti kokutan özellik değil mi? Yani hazır zaten, tamam ben bugünü bugün tüketeyim, olsun bitsin bu iş deselerdi, yarına intikal etmeyen etler nerede kokacaktı? Ama o hadisin devamı var biliyorsunuz. Bir de diyor ki aleyhissalatü vesselam, Hazreti Havva olmasaydı da kadın kocasına isyan etmezdi. Ne yapacağız şimdi? Yani demek ki bütün kadınların kocalarına isyanının ana merkez noktada suçlusu Hazreti Havva mı oldu bu cümleye göre? Hayır, kesinlikle. Çünkü tekrar edeyim, Hazreti Havva olmasaydı kadınlar kocalarına isyan etmezdi. Peki o zaman yani Hazreti Havva mı ilk isyan eden, kocasına isyan mı etmiş? Görünen öyle bir bilgimiz de yok. Hazreti Adem'in Havva ile birlikte Allah'a isyanları deseniz hadi olsun, o yasak ağaçtan yemeleri konusu ise eğer hatırlatacağınız. Ama yok, eğer bu hadistekini düşüneceksek ben şöyle zannediyorum. Bir kadın düşünün. Müslümanca eğitilmiş. Tertip ve terbiye öğrenmiş. Ahlak ve edeple gelişmiş. Öyle ki annesi hem ki babası onu tam mükemmel, akla gelebilecek, düşünülebilecek en güzel şekilde eğitmiş, terbiye etmiş. İsyan mı? Mümkün değil. Kafasından bile geçirmemiş. Kocaya itaat mı? Aman Allah'ım, aklınıza hayalinize gelmedik itaat modelleri geliştirmiş. Hem ki yemede içmede, hem ki kılıkta kıyafette, hem ki gezmede tozmada, kısaca hayatın bütün aşamalarında, her halükarda kocasına itaatı şeref bilmiş, din bilmiş, İman bilmiş bir kadın düşünün. Ama bu kadın evlendikten sonra, bu işi sürdürdükten sonra, hatta birinci çocuğuna hamile kaldıktan, yok efendim onu doğurduktan sonra, ikinci çocuğuna anne olduktan sonra, iki kızı üç oğlu olduktan sonra, bir gün bir isyan etmiş ki kocasına, bir kafa tutmuş ki, bir laf etmiş ki, bir karşı gelmiş ki, adam birden sarsılsa, yıkılsa, yerle bir olsa, paramparça olsa, ne yapacağını şaşırsa, ne diye soruyoruz. Ama yani benim hanım isyan ediyor diyorsa, bu kadın, kadınsa, eğitimse, ahlaksa, edepse, eğer bilgiyse, eğer bugüne kadarki alışkanlıksa, eğer itaate layık olmak açısından bense, her şey tamamken, bu kadın nasıl olur da isyan eder, nasıl olur da karşı gelir, nasıl olur da bana kafa tutar diyorsa, sakin ol. Hele bir abdest al gel, bir Euzü Besmele çek de dinle. Bak Peygamberimiz diyor ki, eğer Hazreti Havva olmasaydı kadınlar kocalarına isyan etmezdi. Yani Bu işte Hazreti Havva'dan beri kadının karakteri dostum diyeceksiniz. Bak ahbap, yani bir kadın kadın mı? Yani bir kadın insan olan varlığın kadın cinsi mi? Yani bir kadın senin hanımın olabilir, benim annem olabilir, ötekinin kızı, berikinin kız kardeşi olabilir. Yani kadın mı? Fıtraten, yaratılıştan taşıdığı bir özellikle o isyan etmeye hazırdır. Peki erkekler? Ya burada örneğimiz kadın da ondan değilse Allah Adem Aleyhisselam için aynı tabiri kullanmıyor mu? Fe'asa Adem Rabbahu fegava. Adem Rabbına isyan etti diye Allah bizzat söylüyor. Bizim şu anda konumuz o değil diye ben ona girmek istemedim. Değilse elbette kadın fıtraten bu işe müsait yaratılmıştır. Hatta insan olarak kadın erkek ayrımı yapmadan söyleyelim. Bakın Şems suresine. Ve nefsin ve ma sevvaha. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا İnsan mı? Onu yaratana and olsun ki, yemin olsun ki, o insan hem fıskı fücur ehli olmaya, isyan etmeye, hem de takva ehli olmaya, itaat etmeye hazır yaratılmıştır. Potansiyel güç olarak o da, öteki de vardır onda elbette. İşte İsrailoğulları, böyle insanlar, saklamayı sevmişler, ama kokutmayı bilmişler. Peygamberimiz de bir karakter tanıtımı olarak, bir insan karakter yapısal özelliği olarak bize bunu haber veriyor. Şimdi çölde bıldırcın eti yok insanlara. Kudret helvası da yok. Biz bunu farklı örneklerle anlatmaya çalışıyoruz. Hani derler ya, adamın birinin yolu çöle düşmüş. Ama düşmeseydi gruptan kopmuş, yolunu kaybetmiş, yanındaki suyu bitmiş, azığı bitmiş, her şey tamam. Sendelemeye, zorlanmaya, oturup dinlenmeye, bekleyip ölmek yerine ölüme koşmaya niyet edip şaşkınlıktan ne yapacağını bilmez, biraz yürümeye, biraz duraksamaya çalışmış. Gözleri kararmaya, kulakları uğuldamaya başlamış. Dizlerinin bağı çözülmüş neredeyse, belinde derman kalmamış. Çevresiyle ilgisi mi, neredeyse sıfırın altında, tökezlemiş, düştü düşecek derken, tam düşerken birisi elinden tutup kaldırmış. Şaşırmış, şaşıracak kadar bile kendisinde değil, neredeyse baygınlık geçirecek, neredeyse kendisini kaybedecek ama o adamın nurani yüzü, o adamın tatlı dili, o adamın güler yüzü, o adamın güzel sözü biraz şöyle kendine getirmiş. Aa ne diyor bu adam diye düşünecek hali olmasa da birden anlamış, benliğini sarmış neredeyse teklif, bütün varlığıyla dinlemiş. Demiş ki adam, beni Allah gönderdi sana, ben Allah'ın görevlisi, senin dualarını Allah kabul etti. Hadi Allah sana diyor ki, o kulum istesin benden ne isterse, üç şey istesin dilediğini vereceğim ona, hadi istesin bakalım dedi Allah demiş. Bizimki ne ister? Düşünmesi gerekir mi? Siz olsaydınız ne istersiniz demeyeceğim, siz olmayın inşallah. Gerçekten zor durum, gerçekten çetin bir konum. Hemen cevabı yapıştırmış, aman demiş, bana bir pet şişe soğuk su. Anında bir pet şişe soğuk su. Araba yok çevrede, buzdolabından da indirmemiş. Ya da bir sepet, bir valiz ya da bir poşet de yok. Ama bir pet şişe su hazır, anında gelmiş. Olmaz değil mi böyle şey? Ama hikaye anlatıyorum zaten. Olmaz mı böyle şey? Ama ben fıkra anlatıyorum. Peki gerçekten mi söylüyorsunuz? Yani sizin edindiğiniz şeyler neredeydi bir vakitlerde, nasıl birden ortaya çıktı? Yani buzdolabındaki önceden çarşıdaydı, çarşıdaki önceden tarladaydı, tarladaki önce dünyaydı, dünya önce güneşle beraberdi. Dünya güneş beraber önce yoktu. Önceden hiçbir şey yoktu. Allah varken önce de yoktu zaten. Öyleyse nereden oldu bu iş? Elbette Allah var ediverince var olurdu ya. İşte biz onun fıkrasını anlatıyoruz. Evet, adam içmiş biraz. Sonra biraz daha. Korkuyla biraz, biraz da sevinçle içmiş. Ya biter endişesiyle içmiş. Tadı ne kadar nefis. Ama soğukluğu ne kadar mükemmel. boğazını yakmadan, midesine oturmadan içmiş. Ne kadar güzel, güzel güzel içmiş ama dikkat etmiş, su bitmiyor, azalmıyor bile. Karşıdaki konuyu aydınlatması gerektiği noktaya erdiğini anlamış herhalde. Demiş ki, bak Allah'ın kulu gördün, işte bu Allah'ın sana nimeti. Sen hayatta olduğun sürece, sen ayakta olduğun sürece, sen yaşadığın sürece bu su bitmeyecek. Senin suyun bitmeyecek. Yani gözünün suyu mu? Evet, ben hayatta olduğum sürece bitmeyecek. O mu ki? Bu örnekten ne çıkar ki? Yoksa belimin suyu mu? Yoksa kanımın, damarımın suyu mu? Vücudumun suyu mu? Ya da beni besleyen dış alemdeki, denizdeki, göldeki, ırmaktaki, çeşmedeki, borudaki su mu? Veya pet şişedeki su canım. Daha kolay değil mi bu? İşte bu pet şişedeki su bitmeyecek demiş. Sonra ilave etmiş. Gördün bak, kesin Allah'ın garantisi var. Bu su bitmeyecek de, hani dedi ya Allah sana, iki şey daha isteyebileceksin. Adamın şöyle biraz gözü açılmış. Dizine derman gelmiş. Kulakların yerine gelmiş. Ne düşüneceğini bilebilmiş. Pet şişe elinde, sunun tadı, sunun rengi, sunun kokusu ya da efendim onun soğukluğu bütün benliğini sarmış güzel. Her şeye rağmen mükemmel, bunu biliyor ama bir şey daha isteyecek. Ne istese acaba diye şişeye bakmış, yere bakmış, düşünmüş, kafasını kaldırmış. Sonra demiş ki, ne olur ne olmaz, sen bir pet şişe daha soğuk su verir misin? Evet. Öyle demiş bu adam da, yoksa Hazreti Musa döneminden mi kalma ki bu adam? O çölde böyle miydi ki onların hayatı? Ya da siz o pınardan fışkıran suların pet şişeye dolduğu fıkrayı mı dinlediniz? Ama işte hepsi beraber galiba. Ne dersiniz? Bıldırcın eti, kudret helvası. O da her gün gelecek. Ve Allah diyor ki, külü min tayyibati ma razaknakum. Yiyiniz, içiniz. Ve tertemiz olanlarından, buyurun verdiğimiz rızıklardan kullanınız diyor Allah. Ben size temiz rızıklar gönderiyorum. Bıldırcın eti gibi, kudret helvası gibi. Hem ki düşünüyor musunuz? Hem tatlısı, hem tuzlusuyla. Hem unuyla, irmiğiyle, hem de etiyle, buduyla. Hem suyuyla, hem yiyeceğiyle, hem içeceğiyle. Hem bir de gölgelendiğiniz bir zeminde, çöldeki sıcaklığın dışına sizi taşıyabilecek bir güzellikle, buyurun benim rızkımdan yiyin için yararlanın dedi Allah. Ve ma zalemuna, çünkü biz onlara zulmetmeyiz. Ama onlar bize zulmedecek değiller. Onlarla aramızda bir zulüm olmayacak. Yani onlar bize, biz onlara zulüm ortamında değiliz. Ne onların bize zulmetmeye etkisi var, ne biz de onlara haksızlık ederiz. Neden haksızlık edelim? Ama velakin kanu enfusuhum yazlimun. Onlar kendilerine yazık ediyorlar. Kendilerine zulmediyorlar. Ve iz qila lahum uskunu hazihil qarya. Nitekim onlara nimetlerimizden bir bölüm olarak bir de dedik ki, işte buyurun şu şehir, oturun orada. Sakin olun. Kendinize gelin. Yaşayın buyurun. Çöl mü? Bitsin artık. Eğer bu nimetlerden bıkıp usanmışsanız, garip insanlar öyle de dediler. Gerçekten aykırı bir toplumsal yapı. Dediler ki, Musa inan ki bıktık usandık, her gün kudret helvası, bıldırcın eti, yani Rabbına yalvar yakar da bize bir şeyler gönderiversin dediler. Utanmaz adamlar. Yani evet, insan fıtrat olarak aynı şeyi yemeye devam edince usanır zannedebiliriz. Ama Rabbinize, sizin Rabbiniz değil miydi? Neden siz de dua etseniz, Rabbimize yalvaralım, Rabbimizden isteyelim, Rabbimiz bize lütfetsin demek yerine, neden ey Musa Rabbine yalvar da, sen hadi Rabbine söyle de bize şöyle yapıversin diye ukalalık etmelerin alemi var mıydı? Elbette yoktu tabi. Peki, bir yemek, bir yiyecek çeşidi hep devam edince bıkmak konusunda ne dersiniz? Benim aklıma ekmek geliyor böyle bir durumda, su ile beraber. Hazreti Adem'den beri zannediyorum bütün insanlık ekmek yiyor. Hem her gün yiyor, her gün bir kere mi? Yani herkes kendisini biliyor, ne bileyim kaç kere yiyor. İşte buna rağmen ekmek yemeye devam ediyor insanlar. O sizin dediğiniz bal yiyen baldan usanırmış ama bak ekmekten usanılmazmış. Demek ki öyle bir yasa, öyle bir yazgı ekmek adına farklı konumda değerlendirilmesi gerekiyormuş. Burada da şöyle diyelim, yani İsrailoğulları çöldeyken Musa aleyhisselamla beraber kudret helvası, bıldırcın eti, bir de öyle özel pınardan fışkıran su ile beslendikleri dönemde aslında bıkma söz konusu değil. Ama dertleri başka adamların. Yani evet çok güzel fevkalade ama biz sahtekarlık yapamıyoruz. Ticarette dengesizlik beceremiyoruz. Borcumuzu ödememe gibi, alacağımızı katmerlendirme gibi, yok faize bulaşma gibi ya da içki üretimi gibi ya da insanları aldatma gibi ya da ekonomik, sosyal hayatta ya da siyasal hayatta birbirimize tahakküm gibi bir konuma geçemiyoruz diyorlar galiba. Öyle değil mi? Çünkü yani beslenme kaynakları Allah'a ait, barınma kaynakları Allah'a ait, hele su konusunda da laf edecekleri halleri yok, sıraya bile girmeyecekler. Herkes kendi suyunu biliyor, bir pınar da onlara lütfedilmiş, daha ne isteyecekler? Ama insanlar fıskı fücurlarına zemin bulamamanın ızdırabını mı yaşıyorlar? Bir dakika, bir şehir olsaydı, ama biz Mısır'dayken, ama biz daha önceki hayattayken, benzer ortamda, buna benzer durumlar varken, biz bu işleri bir güzel yapıyorduk dediklerinden galiba, hani bir şehir hayatının gereksinimleri diye, İşte bunları hatırlatıyorlar. Allah dedi ki, öyle mi? Girin şu şehre ama özgürce. Girin bu şehre ama siz kimliğinizi, kişiliğinizi, şahsiyetinizi kazanmış biçimde. Ama girin şu şehre, Allah'a dayanarak, dediğini dinleyerek girin şu şehre. Ve külü minha haysu şi'tum. Ne var ne yoksa yiyin için. Afiyet olsun. Fakat ve kulu hittatun, hitta deyin. Fakat ve kulul baba succeden, kapılarından da succeden girin. Yani kapısından ukalalık yaparak değil, boyun bükerek girin. Şehrin kapısından girerken Allah dedi diye girin. İtaat mantığıyla girin. Bu surenin Araf suresi olduğunu unutmadan dinleyelim bu bölümü. Yani Araf suresinde bir secde mantığı öğretilmişti bize. Adem vardı, melekler vardı, iblis vardı, secde emredilmişti. Sonra Adem oğluna denilmişti ki, her bir secdegaha girerken gereğini yerine getireceksin. Yani görevini yerine getirmek konumunda neler gerekiyorsa yanında tutacaksın denilmişti ya, işte o gerçekler burada yeniden hatırlayarak diyoruz ki, şehre girerken gereğini yerine getirerek, Allah ne diyorsa onu gerçekleştirerek girin şehre, işte o zaman, نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيَاتِكُمْ Yani sizin hatalarınızı, sizin eksikliklerinizi, sizin yanlışlarınızı, sizin yapmamak istediğiniz halde insan olduğunuz için yaptığınız o aykırı davranışlarınızı biz affediverelim, mağfiret edelim, merhamet edelim size. سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ Eğer bunu Allah'ın huzurunda olma bilinciyle yaparsanız, eğer siz Allah'ın yanındasınız, Allah'la berabersiniz, Allah dedi diye bu işi beceriyorsunuz anlamına, onun huzurunda, onu görüyormuşçasına ama görmeseniz de Allah sizi görüyor olarak yapıyorsanız, Allah size daha nice, nice nimetler verecek, nice artırımlar yapacaktır. Evet, tekrar dönüyoruz bu şehir hikayesine. Bir şehre girecektiler. Allah'ın izniydi ama emriydi de. Buna göre, Allah mesela Maide suresinde bu konuyu şöyle haber veriyordu. Ya kavmi idhulul ardal mukaddesete elleti keteballahu lekum. Ey kavmim, şu arzı mukaddes Allah size yazgı olarak belirlemiş. Hadi girin oraya dedi. Ama toplum farklı ya, İsrailoğulları ya, dediler ki kalu ya Musa İnne fiha kavmen cebbarin. Ne? Biz oraya gireceğiz öyle mi? Olmaz öyle şey. Çünkü orada cebbar bir kavim, azgın bir toplum var. Ve inna len nedhuleha hatta yakhrucu minha. Onlar oradan çıkarsa ne âlâ. Değilse ebediyen bizim oraya girmemiz söz konusu değildir. Ama ve in yakhrucu minha fe in yakhrucu minha. Eğer onlar oradan çıkarlarsa fe inna dâhilun. Evet. O zaman girebiliriz dediler. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا Allah'ın kendilerine verdikleri nimet konusunda ya kaybedersek, ya layık olmazsak, ya elimizden alınırsa korkusunu taşıyan o gruptan iki kişi de dedi ki, اُدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابِ Kapılardan girin onların üzerine. Şehrin kapısından hele bir girin siz, فَاِذَا دَقَلْتُمُوهُ Eğer bir girmişseniz, فَاِنَّكُمْ غَالِبُونَ Her şey bitmiştir, mutlak galipsizsiniz o zaman. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer müminseniz, Allah'ı vekil kabul ediniz. Size şehre gir diyen Allah, size oraya yürü diyen Allah, size bu işi yap diyen Allah, elbette vekalete layık, vekil olmaya layık bir Allah'tır. Dinleyin, girin şehre, girdiniz mi galipsiniz diyorlardı. Ama o insanların cevabı şöyle. قَالُوا يَا مُوسَى Sen geç bu adamların sözünü ey Musa. اِنَّا لَنَّدْخُلَهَا اَبَدًا Biz oraya ebediyen kesinlikle giremeyeceğiz, girmeyeceğiz. مَادَامُ fiha. Ama onlar orada olduğu sürece. Eğer onlar oradalarsa biz ebediyen girmeyiz, gitmeyiz, teşebbüs bile etmeyiz ey Musa. Ama yapılacak bir iş var, yaparsan buyur. فَذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ Sen git. Rabbin da seninle gitsin. Hadi sen Rabbinle beraber git. فَقَاتِلَا Onlarla savaşın ikiniz. Rabbinle beraber sen savaş onlarla. اِنَّا هَاهُنَا قَاِدُونَ Biz burada oturuyoruz. Ne yapılacaksa yapın. Adamlara bakın nasıl da akıllılar. Nasıl da her şeyi biliyorlar. Musa aleyhisselama hatta Allah'a ne yapılacağını haber veriyorlar. Sen şöyle yap ya Rabbi. Sen de böyle yap ey Musa. Ondan sonra biz burada hazır otururken, biz burada keyfimize göre yaşarken olmasa bile şimdilik idare ederken siz şehri bize hazır edin de gelelim ne yapacaksak ondan sonra yaşayalım orada dediler. Ama Musa aleyhisselam dedi ki Rabbi inni la emliku illa nefsi ve ahi fafruk beynena ve beynel kavmil fasikin. Maide ayet 25. Allah da arkasından diyecekti ki fe innaha muharrametun aleyhim 40 sene yetihuna fil ard. 40 yıl tamam bitti onların işi. Şaşkın şaşkın dolansınlar. Mümkün değil artık orası onlara haramdır dedi. Öyle bir bölüm vardı Maide suresinde. Burada girerken hatta demeleri gerekiyor. Bunu Bakara suresinden de öğreniyoruz. Acaba hatta ne demek anlamına diye tefsirlerde uzun tartışmalar görürsünüz. Peki Allah için yani bunu bilmem gerekiyor mu? Yani Allah bunu bana anlatmış da ben mi bilmemişim? Yoksa hatta kelimesi ama onlar sonunda febeddelellezine zalemu kavlen gayrallezî gîle lehum yapmışlardı. Yani Allah'ın dediğini değiştirdiler, farklı bir konumda, bir durumda ortaya koymuşlardı ya, öyleyse hatta kelimesini araya bir nun ilavesiyle hinta olarak mı okumuşlardı? Allah yani hatta deyin deyince onlar buğday isteriz ya Rabbim mi dediler? Hani Türkçede de var benzerleri. Hani birisi sevdiğine canım diyormuş, o canın çıksın anlıyormuş. E anlar isterse. Vaiz çıkmış Ramazan'da kürsüde konuşuyormuş. Yani insanlar zaruretler orucu bozmayacaktır. Mesela toz, mesela balgam yutmak zorundasınız çaresiz. Adam anlamış ki tuzla şalgam orucu bozmaz. O da öyle gitmiş. Yani bu insanlar böyle mi anlamak istiyorlar? Hayat bu. Herkes kendine yontup bir çeşit farklı anladığı bir ortamda yaşıyoruz. Demek ki İsrailoğullar da böyle. Ama hitta demek galiba affet ya Rabbi demek anlamına gelse gerek ki siz hatta deyin, boyun bükün, biz de günahlarınızı affedelim denildiğine göre onu öylece birleştiriyoruz. Hangi dilde, Arapça mı değil mi? Ama öyle değil, hatta denildi mi? Tamam. Peki bunun ne anlamı var? Ben şöyle zannettim. Allah bizi affetmek için bize sormadan kural koyandır. Eğer o kurallara ittiba eder, onun dediğini dinlersek bizi affedecektir. Mesela, eğer o şehre girerken succeden girerseniz diyor Allah. Bir de hıtta derseniz tamam affederim ben sizi. Ya Rabbi ama ne olur demesek. Hıtta yerine hututa desek ne olur? Ya ne derseniz deyin. Eğer affedilmesini istiyorsanız Allah'ın dediğini diyeceksiniz. Yani ya Rabbi sabah namazını iki rekat demişin farzını. Üstelik bir rükû iki secdeyle istiyorsun her rekatını. Evet, yani bunu şöyle biraz değiştirsek, sabah dinlenmiş olarak biz bunu 12'ye çıkarsak da geriye kalan bir tanesini de akşam kılıversek, hani yatsı diye yatsıdan sonra kılıversek ya da vitir diye bir tane olsa, çünkü çok yorgun argın gelmek bir yana ama özel programlar oluyor. Onları kaçırmamak için inan ki kendimizden utanıyoruz. Açıyoruz televizyonu, oradaki maç seyranı döneminde biz de kenarda namaz kılıyoruz ve dua ediyoruz içimizden sana, biliyorsun bu arada gol olmasın da kendi kendimize namazı bozmayalım filan diye. Yani böyle mi insanlar değiştirirlerse böyle mi değiştirirler? Galiba buna yakın. Demek ki kapılardan secde ederek gireceksiniz. Siz kendi kapınızdan nasıl giriyorsunuz? Dükkanınızın kapısından. Herhalde ben görüyor gibiyim. Şöyle erken mi kendinize göre olması gereken saatte vardınız. Anahtarlarınızı çıkardınız bir demet. Oraya ilk layık olanı seçtiniz. Sonra onunla beraber şöyle kendinizle kıvrılırken bir yuvarlak besmele çektiniz. Tamam, dükkana öyle girdiniz bak besmeleyle. Ama sücceden girecektiniz. Yani secde ederek. E peki yani şöyle mi anlama gelir mi? Hemen dükkanın kapısının eşiğine bir seccade koydunuz. Oraya secde ettiniz önce. Yani siz dükkana mı secde ediyorsunuz, Allah'a mıydı? Öyle demedim. Dükkanın eşiğine secde etmek, hayır öyle anlamıyorum. Onu bir başka adam şiirinde şöyle demiş. Yar eşiği secdegahım, yüz sürerim kime ne? O da yarın eşiğine secde ediyormuş. Öyle değil. Yani şehrin kapılarından secde ederek girmek, boyun bükerek girmek. Ya Rabbi sen dedin diye buradayım. Senin emrini yerine getirmek için buradayım. Seni memnun etmek için buradayım. Sana isyana engel olsun diye buradayım. İşte bu dükkana girişim, bu eve girişim veya bu odaya girişim hep sana kulluk olsun ya Rabbi mantığında biz Allah'a secdeyle girecekmişiz. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz için soruluyor. Eve girince, odaya girince, yanınıza girince ilk işi nedir diye. Ne beklersiniz? Hemen kendisini secdeye mi atacaktı? Öyle yapmamış ama secde ediyor bir anlamda. Önce misvak kullanıyormuş. Secdeye bakın. Ayrı değil mi? Peki secde, yani mesela selam veriyor, girmeden girerken izin alıyor. Evet, secde. Ya da güler yüzle giriyor, secde. Misvak kullanıyor, secde. Hal hatır soruyor, secde. Oradakinin özel bir durum varsa ilgileniyor, secde. Çocuğuyla ilgileniyorsa bir insan, karısıyla ilgilenmek durumundaysa, onlara helalinden ama azgınlığa ama sapkınlığa neden olmayacak rızık getiriyorsa secde, secde, secdedir. İşte biz gireceğimiz yere secde ederek girmek zorundayız. O zaman yanlışlarımızı, o zaman eksiklerimizi Allah mağfiret buyuracaktır. Hatalarımızı gufranıyla ortadan kaldıracak, silecektir. Gufran, yani mağfiret. Ya Rabbi, ben bu kadar yapabildim ama söz veriyorum bir sonrakini daha iyi yapmaya demektir. Ama karşılığında Allah'a, ya Rab, öyle olunca sen benim samimiyetimi artır ama bu samimi dileklerimle ben senden şunu istiyorum. Eksikliklerimi tam kabul et, bu amelimdeki yanlışlarımı yok kabul et Allah'ım demektir. Allah onlara böylece emretti. Yani senezidül muhsinin, eğer ihsan sahibi olursanız ben daha da artırırım dedi ama febeddelellezine zalemu minhum kavlen gayrellezî kîle lehum, kendilerine denilmeyene denileni değiştirdiler. Allah öyle dememişti oysa, olsun öyle demediyse biz böyle anlarız dediler galiba. Evet, yani Allah'ın dediğini demediğine değiştirmek var mı sizin dünyanızda? Bakın çevrenize, görür müsünüz ki mesela gelin mi ama gönlü hoş olsun değil mi? Kalp kırmak yasaktı galiba. Kullan, devam et. Nereye istersen gider bu cümle. Düğün mü ama ne yapalım bir kere biz de insanız. Deyin ve devam edin. Allah'ın istemediği sözlere kadar gidersiniz. Peki dükkan mı? Ama ne yapalım, piyasa bunu gerektiriyor. Öyle mi? Hadi bakalım. Allah demedi ama siz dediye getirdiniz mi? Nerelere gider? Nasıl da olur bu cümleler? Peki başka? Yani eğitim mi? Evet, bir harf öğrenen mi? Ya da bilenle bilmeyen mi? İnsanlar neler bilince ne hale gelir mi? Acaba onları bilmek zorunda mı? Ya da o eşyayı edinmek zorunda mı? Bütün bunlar da insanlar Allah'ın demediğini dedi gibi ya da dediğini demediye çeviriyorlar mı? Galiba işin en özel tarafı bu. İşin en enteresan tarafı bu. Yani insanlar Allah'ın demediğini dedi zannıyla, üstelik bir de dediklerini demediğine naklederek anlamaya çalışırlarsa hepten kıyamet kopuyor işte. Yani Müslümanca bir yaşantının kıyameti. Allah da ne yapıyor o zaman? فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَا بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ Onların bu zulümlerinden dolayı gökten onların üzerine azap indi, ceza indi, ikab indi. Onlar mahvoldular, perişan oldular. Gökten ne indi İsrailoğullarına? Yani gökten bir karar indi elbette. Hani diyordu ya Allah, sizin rızkınız göktedir. Ya da Allahu Teala diyordu ya, eğer Tevrat'ı kendi döneminde güzelce uygulayıp amel etselerdi, İncil'i kendi döneminde hayatın kitabı bilselerdi, ama onlardan sonra sırası gelen kitap Kur'an konusunda da ya Rabbi bunu indirdin madem hayatımızı onunla düzenliyoruz diyebilselerdi, لَاَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ hem ayaklarının altından hem de üstlerinden onlar nice nice yiyecekler bulurlardı diyordu Maide suresinde Allah. İşte buna göre zalimlerin üzerine gökten azap yağdı. Zalimler, yapmayacaklarını yapanlar. Ya da yine bu sureyle anlatalım, onu öğrendik daha önce. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِ Yani Allah'ın ayetlerini yok sayan, dediklerini demedi zanneden, öyle farz eden, öyle bir düzen kuran ama demediklerini dedi diye, herhalde Tanrı da böyle ister diye kendince öyle bir sistemin insanı olan insandan daha zalim kim var? İşte böyle zalimler Allah'ın demediğini dedi gibi dediğini demedi konumuna getirerek zulmediyorlar. Allah da onlara azabını yağdırıyor. Demek ki kendilerine söylenen sözü değiştiren insanların zalim olduğunu bu ayetten öğreniyoruz. Ama bu söz bazen eylem olarak değiştiriliyor. Yani kelime, yasa, yazgı anlamına sözü değiştirmek de onun uygulamasını değiştirmek anlamına geleceğinden burada, yani Araf suresinin 162. ayetinden sonra İsrailoğullarından bir grubun böyle kendilerine söyleneni nasıl da değiştirdiklerine özel bir örnek göreceğiz. Tarihte Cumartesi ashabı diye bilinen bir grup. Allah onlara cumartesi gün avlanmayın demiş. Söz bu. Ama onlar bakın ki nasıl değiştiriyorlar. Cumartesi gün evet avlanmıyorlar gibi ama kanallar kazıyorlar, çukurlar eşiyorlar, deştikleri bu çukurlara balıklar düşürüyorlar, sonra onları pazar gün topluyorlar. Hatta kimileri bu yasağa uymaya devam ediyor, kimileri bu yasağı deliyor, kimileri onları uyarıyor, kimileri uyarıdan vazgeçiyor ve birbirlerini uyarıyorlar artık. Bırakın bunları, Allah'ın azabına layık insanlar, bırakın helak olsunlar gitsinler diye. Ama bir bölüm var ki sözü değiştirmiyor, ısrarla devam ediyor, Müslümanca devam ediyor ve işte onlar belli olmaz, belki adam olurlar ama değilse Rabbimize bir mazeretimiz olsun diye hak üzere, Allah'ın dediği üzere, Allah'a verdikleri sözlere devam ediyorlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.